Ayrım 27. İnsanlığı kemiren ihanet dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 424. Muaviye saptırmacılığı. Ayetlerin mesajını saptırma yöntemi, dincilik damarının ta baştan beri kullandığı ve esas sahibinin Muaviye olduğu bir yöntemdir. Muaviye, hesabına gelmeyen ayetleri bunlar bizim hakkımızda değil, ehli kitap hakkında, Yahudiler, falancalar, filancalar hakkında indi diyerek dışlamasıyla da ünlüdür. Ayetlerin eleştirisinden kurtulmak için bu Muaviye yöntemine sonraki dincilerce sürekli başvurulmuştur. Özellikle Maun suresi ve onun mesajına benzer mesajlar taşıyan ayetlerle ilgili olarak. Tuğme meselesinde de uygulanan münafıklar hakkında inmiştir saptırması çok sırıttığı için tutunamamıştır. Taberi'den beri bütün müfessirler Tuğme'nin Ensar gibi seçkin bir sahabi gruba mensup olduğunu, kendisine yardım etmesi için Hazreti Peygamber'i yönlendirmeye çalışanların da yine Ensar'dan sahabiler olduğunu bildirmekteler. Tuğme bir sahabiydi ve seçkin bir sahabiydi. Zırhı kendisinin çalmadığına yemin de etmişti. Nitekim o seçkinliği yüzündendir ki Ensar'dan bir grup sahabi hiç tereddütsüz onun lehine tanıklık etmiş, Hazreti Peygamber de onun lehine hükmetme eğilimini göstermiştir. Iraklı müfessir Şihabuddin el-Alusi, ölüm 1271-1854, diyor ki, Tuğme bu sahabilere şöyle demiştir. Siz şimdi beni suçlayıp bir Yahudi'yi mi aklayacaksınız? Gidin peygambere söyleyin de beni aklayıp Yahudi'yi suçlasın. Alusi, Tefsir 3'e 140. Ayetler işte böyle bir ortamda inip Kur'an'ın en hayati mesajlarından birkaçını ard arda ilkeleştirmiş ve bu ilkeler uğruna Kur'an'ın mahbatı, indiği kişi olan Hazreti Muhammed'i bile eleştirmekten çekinilmediğini göstermiştir. Ayetlerden çıkan ölümsüz ilkeleri ünlü müfessirlerin beyanlarını izleyerek şöyle sıralayabiliriz. 1. Hak, düşmanınızın da olsa ona saygı duyacak, onu koruyacaksınız. Çağdaş Mısırlı müfessir Tantavi, ölüm 1940, şu noktaya dikkat çekiyor. Kur'an burada Müslümanların en şiddetli düşmanı olduklarını bildirdiği Yahudilerden bir kişiyi hem de mensuplarından çok seçkin bir adama karşı savunmuş, aklamış, korumuştur. Tantavi, Tefsir 2'ye 78. Buradan çıkan ilke şudur. Hak, düşmanınızın bile olsa ve en yakın dostunuzun aleyhine sonuç verse de hakkı koruyacaksınız. Bizim adamımızdır, din kardeşimizdir, öteki ise din düşmanıdır, bizden değildir gerekçeleri din değil, dinsizliktir. Bundan da anlaşılır ki dincilik icraatının hemen tamamı din perdesi altında dinsizliktir. 2. Zalime arka çıkan peygamber de olsa azarlanır. Müfessir Fahrettin Razi'nin de ifade ettiği gibi bu ayetlerde çok ağır bir tehdit vardır. Allah, Hazreti Peygamberi Tuğme gibi bir suçlunun aklanmasına meyletmesi yüzünden azarlamıştır. Yanlış bir kanaat yüzünden gelen tehdit bu ise, zalimin zulmünü bile bile ona yardım ve destek vermenin nasıl bir cürüm oluşturduğunu düşünmek lazım. Razi, Tefsir 11'e 35. 3. Sahabe de olsa hiç kimse masum değildir. Sahabi unvanını taşıyan insanların bile hem de Hazreti Peygamberi kandırmaya teşebbüs edilebildiklerine dikkat çekilerek insanın hiçbir şekilde masumiyet ve günahsızlığına hükmedilemeyeceğine vurgu yapılmıştır. Müfessir Razi, ölüm 606-1209 şöyle diyor. Tuğme'nin arkadaşları onun hırsız olduğunu bile bile Hazreti Peygamber'den onu aklamasını ve bir Yahudi'yi suçlamasını istemişlerdir. Bu iltimasçı ekibin yaptıkları Cenab-ı Hak tarafından peygamberi saptırmak, yanlış yönlendirmek, ayetin tabiriyle dalalete sevk etmek olarak değerlendirilmiştir. Razi, Tefsir 11'e 39. Hanefi fıkhının büyük müfessiri El-Cassas, ölüm 379-380, tam bu noktada takdiri bir soru soruyor. Hakim hükmünü zahiri kanıtlara bakarak verir. Bu olayda zahiri kanıtlar Tuğme'nin lehineydi. Çünkü zırh Tuğme'nin evinde değil, Yahudi Zeyd bin Semî'nin evinde bulundu. Hal bu iken Hazreti Peygamber Tuğme lehine yaptığı içtihadından ötürü nasıl olur da dalaletle itham edilir? Ve Cassas şu cevabı veriyor. Maddi kanıtların gösterdiği yönde hüküm vermek dalalet olmaz. Burada dalalet olarak itham edilen de o değildir. Ayetin burada dalalet olarak gösterdiği tam bir bilgiye sahip olmaksızın hainin aklanmasıdır. Tuğme'yi iltimas etmek için didinenler, Hazreti Peygamber'i işte böyle bir dalalete itiyorlardı. Cassas Ahkamül Kur'an 2'ye 394. 4. Sahabe de olsa hiç kimsenin cennetlik olduğuna hükmedilemez. Hiç kimse ebediyen kurtulmuş, cenneti garantilemiş kişi olarak nitelendirilemez. Nitekim Ensar'dan bir sahabi olan Tuhne, suçu işlemekle kalmamış, suçsuz olduğu yolunda yemin etmiş, beklediği iltiması bulamayınca da dinini değiştirip cehennemlik olmuştur. 5. Menfaat duygusu din duygusunun üstüne çıkabilir. Çıkar duygusunun bazen din ve imanın üstüne çıkabileceği, bunun hiçbir istisna tanımadığı gösterilmiştir. Nitekim istediği desteği bulamayan Tuğme, Hazreti Peygamber'e öfkelenerek dinini değiştirip müşrikler safına geçmiş, İslam aleyhine çalışmaya başlamıştır. Razi, Tefsir 11-43. 6. Dindarlık, insanlar arasında üstünlük göstergesi yapılamaz. Müfessir Kurtubi, ölüm 671-272, şu noktaya dikkat çekmektedir. Bir insanın dindarlıkta, takvada, dinine hizmette öne çıkmış olması, onun günahsızlığına kanıt yapılamayacağı gibi insanlar arasında üstünlüğüne de gerekçe yapılamaz. Bu olayda takvanın insanlar arasında değil, Tanrı ile insan arasında bir değer ölçüsü olması lazım geldiği gösterilmiştir. 7. Hiç kimsenin İslam din hizmeti yapmış olması, haksızlığına rağmen savunulmasının gerekçesi yapılamaz. Bir insanı haksızlığına rağmen savunmak İslam dışı bir davranıştır. Böyle bir davranıştan hayır bekleyenin İslam'a hizmetinden söz edilebilir mi? Onun görünürde böyle bir hizmeti varsa bunu riyakarlık ve samimiyetsizlikle kirlenmiş görüp kenara atmak gerekir. Dincilerin her devirde ve her zeminde anlamak istemedikleri gerçeklerden biri de budur. Bunun içindir ki sürekli din perdesi altında dinsizlik sergilemek gibi bir hüsranın içinde debelenirler. Tuğme'yi aklamak için peygamberi adeta zorlayanlar, Tuğme ve ailesinin din ve İslam konusunda hizmetleriyle öne çıkmış insanlar olduğuna vurgu yapmışlardır. Cenab-ı Hak ise bu vurgunun yersiz ve İslam dışı olduğuna vurgu yapmıştır. Kurtubi, Tefsir 5-375. 8. Hiç kimse sadece din kardeşimizdir gerekçesiyle savunulamaz. Suçluluğu, kötülüğü sabit olmuş bir Müslüman topluluğun, gayrimüslim bir topluluk aleyhine sırf Müslüman oldukları için savunulmaları hıyanet suçu oluşturur. Kurtubi, Tefsir 5-377. Emevi dinciliğinin 3 göstergesi. Benu Ümeyye'den 30 kişi bir birlik oluşturdular mı? Allah'ın malını egemenlik aracı, Allah'ın kullarını köle, Allah'ın dinini pusu yere sığınak yaparlar. Hazreti Muhammed. Başlığın altına koyduğumuz söz, Peygamberimizin yeryüzünün en doğru sözlü insanı diye tanıttığı sahabi Ebu Zer el-Gıffari'nin naklettiği bir hadistir. Peygamberimizin mucize ihbarlarından biridir. Ebu Zer, o sözü Halife Osman'ı Emevilere karşı uyarmak için hatırlatmıştır ama ne yazık ki Halife Osman bin Affan, ölüm 35-655, bu mucize ihbardan gereken dersi çıkaramamıştır. Çünkü Ebu Zer'i dinlemek yerine akrabası Emevileri dinlemiş, Ebu Zer'e ise akıl almaz eziyetler ve acılar çektirmiştir. Bu mucize ihbar, İslam tarihinde dinciliğin mimarı ve prototipi olan Emevi dinciliğinin bir tanımı sayılabilir. Hadiste zikredilen üç kötülük, dincilik sacayağının ayakları gibidir. 1. Kamu mal ve imkanlarını egemenlik aracı yapmak. 2. İnsanları köleleştirmek. 3. Dini bir sığınak, bir pusu kurma yeri gibi kullanmak. Bu üç zulüm gösteriyor ki hiçbir zalim dinci kadar kötü olamaz. Çünkü bütün zalimler nihayetinde günahkardır. Zalimler büyük günah işleyen günahkarlardır ama nihayet günahkarlardır. Bunlar içinde sadece bir tanesi Allah düşmanıdır, müşrik. Çünkü zalimler içinde Allah'ın yetkilerini kullanmaya kalkan tek namert odur. Dinci hem riyakar olmakla hem de Allah'a ve dine iftira etmekle müşrik sıfatını almıştır. Bunun anlamı şudur. Dinci çifte kavrulmuş müşriktir. Emevi dinciliği insanları nasıl köleleştirdi? Bütün dincilikler insanları köleleştirir. Bu tutku dinciliğin doğasında vardır. Elbette ki bu köleleştirme, insanları dindarlaştırma, Allah'a götürme, ruhlarını arındırma, cennete kavuşturma gibi adları altında yapılır. Böyle denir ama sonuç insanların soyulması, köleleştirilmesi ve Allah'tan uzaklaştırılması olur. Her dincilik kendi şartlarına göre bir köleleştirme yöntemi uygular. İslam'ın en güçlü ve en zalim dincilik saltanatı olan Emevi saltanatı, köleleştirmede ırkçılığı kullanarak Arap olmayan Müslümanları köleleştirdi. Bu köleleştirmeye karşı çıkan Arapları da ya köleleştirdi yahut da yok etti. Bazı dincilik tarikatları, bazı mezhepleri, bazıları ise son zamanlarda Türkiye'de olduğu gibi partileri kullanarak köleleştirmeye giderler. köleleştirme türü ve yöntemi ne olursa olsun, dinsel figür ve kavramlar mutlaka kullanılır ve biz bunu insanları Allah'a götürmek için onların lehine yapıyoruz sloganı sürekli işletilir. Emeviler döneminde İslam'ın Araplıkla bir tutulması o kadar ileri gidiyordu ki, kimse bir Arap soyuna dahil olmadan veya böyle bir soya ilintilenmeden Müslüman olamıyordu. Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Sükutu 11. Emevi-Haçlı İşbirliği. Emevilerin İslam'a ihanetleri sadece kendi zulüm ve tahripleriyle sınırlı değildir. Onlar çağımızdaki Haçlı işbirlikçisi dincilerin de öncüleri ve prototipleridir. Emevilerin bu işbirlikçilik tahriplerine en yaman örneklerden biri, Hişam bin Abdülmelik zamanına kadar Emevilerin devlet hizmetinde bulunan ve esasında bir kilise casusu olan Yuhanna ed-Dimaşki adlı kişidir. İslam alanında yüzyılımızın otoritelerinden biri olan Mısırlı bilgin Muhammed Ebu Zehre şunları anlatıyor. Yuhanna, İslam'ın eleştirilmesinde gerekçe yapılabilecek olan çok evlilikten, talaktan, hulleden bahsediyor. Sonra da Peygamberimiz hakkında yalan ve iftiralarla şüpheler uyandırmaya gayret gösteriyordu. Ve mesela Hazreti Peygamber'in Zeynep binti Cahş ile aşk hikayesini uyduruyor, sonra Hacerül Esved'i takdis etmek, haçı takdis etmek gibidir, diyordu. O yalnız bu kadarla da yetinmiyor, tartışmacılara Müslümanları kader, insan iradesi, iradenin hürriyeti meselelerine dalmaya sürüklemelerini öğretiyordu. Böylece Arapların zihnini karıştırıyor, onların aklını tartışmaların çöllerine salıyor, onlar arasında bir sürü fırkacılık, sapıklık, bohemlik uyandırıyordu. Ne yazık ki bunları yapan Yuhanna, Emevi hükümdarlarının kendisine kucak açtığı, hem kendisini ve hem de babasını saraylarında besleyip yetiştirdikleri bir adamdır. Ebu Zehre, İmam-ı Azam 77-78. İşbirlikçilik, Müslümanların onurlarına darbe niteliği taşıyan Emevi davranışları da sergiliyordu. Bir örnek de bu konuda verelim. Halife Velid bin Abdülmelik bin Mervan, Hicri 86-96 arası, Medine'deki peygamber mescidi ile çevresindeki peygamber eşi hücrelerinin yıkılmasını ve bunların yerine yeni bir mescit yapılmasını Medine valisi Ömer bin Abdülaziz'den istediğinde, durumu o günkü Bizans kralına da bildirip yeni mescidin yapımı için yardım rica etmişti. Kral bu yardımı seve seve beklenenin çok üstünde yaptı. Gönderdiği birçok kıymetli eşyanın yanında 100.000'de altın bulunuyordu. Halife bu paranın tümünü vali Ömer'e teslim etti. Ömer bu parayı kullanarak yıktığı peygamber mescidinin yerine Hicri 90 yılında tamamladığı mescidi yaptı. Yakubi 2:284. Emevi Arapçılığının İslam ve Müslümanlara karşı zulümlerinden biri de bu saltanat dinciliğinin İslam'ın düşmanları ile Müslümanlar lehine işbirliği yapmasıdır. Bu işbirliğini başlatan da Emevi saltanatını kuran Muaviye'dir. Daha sonra bütün Emevi halifeleri bu yolu bir biçimde izlemiş, Hristiyan ve Yahudi unsurlarla sürekli işbirliği içinde olmuşlardır. Harre'de 10.000 civarında sahabe ve tabiun topluluğunu Yezid'e biatte kusur ettikleri gerekçesiyle katleden Emevi komutanı Müslüm bin Ukbe'nin yanında yer alan 500 kişilik kurmaylar kadrosu, Müslümanların o günkü en azılı düşmanı Bizans ordusundan Rumlardan seçilmişti. Emevilerin yarattığı şer, saltanat dinciliği. Arap Emevi hanedanının dine ve insanlığa yaptığı kötülük sadece İslam'ı Araplaştırması ve sahabe kuşağına zulmetmesi değildir. Aynı zamanda dini bir saltanat aracı da haline getirmek üzere yozlaştırıp bir Arapça siyaset ideolojisine dönüştürmesidir. Kur'an'ın getirdiği din, insan için bir dindir ve insanın Allah'a yaklaşmasını, daha iyi insan olmak için gönül ve ahlak değerlerini geliştirmesine esas alır. Emevi'nin İslam adı altında oluşturduğu din ise insana rağmen bir dindir. Daha doğrusu Arapçı iktidarların saltanatlarını dokunulmaz kılmayı esas alan din maskeli bir saltanat ideolojisidir. Emevi bu ideolojiyi yaratmak için her şeyi yapmıştır. Vicdan, iman, insanlık, merhamet, hukuk gibi değerlerin hiçbirini dikkate almadan. El koyduğu dinin peygamberinin ailesini zehirleyerek veya hançerleterek katletmekten bile çekinmemiştir. Gazaların yağmalama aracına dönüştürülmesi. Emeviler her alanda olduğu gibi gazalar alanında da tam bir sapma içinde oldular. Savunma savaşı yapmak yerine kendi çıkarları için fetihler yapıyorlardı. Nitekim bu devirde bazı sahabi ve tabiilerin Emevi yöneticilerince açılan seferlere katılmak istemediklerini görmekteyiz. Sufi bilgin İbrahim Kuşadalı'nın o devirden bahsederken Gazalar toprak kavgası haline getirildi şeklinde ifadeye koyduğu kanaat, o devir dindarlarının birçoğunda görülmektedir. Ayrıntılar için bizim Kuşadalı İbrahim Halveti adlı eserimize bakılmalıdır. O devir olaylarını veren kaynakların gözden geçirilmesi ve bu gerçeği hemen gösterecektir. Bir iki örnek verelim. O devir zahitlerinden biri olan İbrahim et-Teymi, ölüm 92-710, bir gazaya katılmak üzere hazırlıklar yapmaktaydı. Yanına sokulan ünlü alim zahit Şakik bin Seleme, ölüm 83-702, ona şöyle dedi. Ne diye gazaya çıkıyorsun? Gaza ederek o insanları haccac idaresi altında yaşamaya mı zorlayacaksın? Şunu bil ki onların haccac idaresi dışında kafir olarak yaşamaları, bu adamın idaresi altında Müslüman olarak yaşamalarından daha hayırlıdır. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya, 4'e 210 ila 219. Şimdi vereceğimiz örnek ise konumuz bakımından eşsiz bir anlam ifade etmektedir. İmam-ı Azam'ın doğduğu yıl ölen bilgin Zahid Gazi Cübeyr bin Nüfeyr anlatıyor. Hicri 28'de Kıbrıs fethedildiği zaman Ebu Derda'ya bu zat sahabe içinde zühdüyle seçkinleşmiştir. Baktım, ağlıyordu. Hayret içinde sordum. İslam'ın ve Müslümanların şeref duyup sevindikleri böyle bir günde neden ağlıyorsun? Bana şu cevabı verdi. Görünüşte güçlü, mülk ve saltanatı yerinde olsa da Allah'ın emrini terk eden bir ümmetin Allah katında değeri bir hiçtir. Bu konuşmanın ne gibi tehlikelere işaret ettiğini anlamak için adı geçen fethin Emevi saltanatının kurucusu Muaviye devrinde gerçekleştiğini söyleyelim. O fetih gerçekleştiğinde Muaviye ganimetleri Tarsus'a getirdi. Toplanan bütün ganimeti bir yere yığıp gazilere şöyle dedi. Ganimet üçe bölünecektir. Biri sizin, biri sefere katılan gemilerin, biri de Mısırlı Kıptilerin. Taksim sahabilerce haksız bulunmuştu. İlk itiraz sahabenin en büyüklerinden biri ve ilk Müslümanların önde gelenlerinden olan Ebu Zer el-Gıffari'den yükseldi. Bizler Hz. Muhammed'e biat ederken şu sözü verdik. Hiçbir haksızlık karşısında susmayacak, hak yola ters düşmeyeceğiz. O halde senin bu yaptığın haksızlık karşısında da susmayacağız ey Muaviye. Gemilere hisse ayırmak ne demek? Gemilerin bizzat kendileri bizim ganimetlerimiz arasındadır. Sonra Kıptilere pay ayırmak da ne oluyor? Kıptiler bizim ücretle çalıştırdığımız insanlar değil mi? Bu olay için bakınız İbn Saad Tabakat 7'ye 440, Ebu Nuaym 5'e 133. Muaviye gemilere ve Kıptilere pay adı altında ganimetin büyük bir kısmını gazilerden kaçırıp daha sonra bu kamu mallarını özel hesapları uğruna kullanacaktı. Kur'an bunu yapanları dini inkar etmekle itham ediyor. Bakınız Maun suresi. Son bir örnek olarak da şunu kaydedelim. Hicri 105'te ölen müfessir muhaddis zahid Tavus bin Keysan öğrencilerine şu tavsiyede bulunuyor. Kendi ruhunuzu kurtarmak için çalışın, başka değil. Şunu bilin ki bu ümmetten tanrısal emanet kaldırılmıştır. İbn Saad 5'e 537 ila 542, Ebu Nuaym 4'e 3 ila 23. Ölümü öncesinde tek vasiyeti gasp edilmemiş bir toprak parçasına defnedilmek olan İmam-ı Azam'ın da Emevi'nin yaptığı savaşlara başka türlü baktığını söyleyemeyiz. Emevi dinciliğinin yarattığı öteki mevali. Mevali, Emevi dinciliğinin kahrına uğrayanlar. Bir İslam tarihi terimi olarak mevali, Emevi ve Abbasi dönemlerindeki özellikle Emeviler dönemlerindeki Arap asıllı olmayan bütün Müslümanları ifade eder. Bu anlam mevali kavramının daha ilk adımda nasıl bir dehşetin göstergesi olduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü bu kavram Arapların İslam'a giren başka milletlere nasıl baktıklarını göstermektedir. Gerçek şu ki Arap olmayanlardan birçok kimse savaşmadan veya herhangi bir barış antlaşması yapmadan önce Müslümanlığa girmişti. Bunlar tamamen hür oldukları halde onlara da mevali denmektedir. Demircan, Arap Mevali İlişkisi 48. Mevali, Arap ilişkileriyle ilgili çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlar bu konuyla ilgili eser verenlerden biri olan Doktor Cemal Cevde tarafından şöyle özetlenmiştir. Araplar, Mevali'yi hakir görüp horlamış ve onlara toplumun alt sınıfı muamelesi yapmıştır. Bu cümleden olarak Emeviler Mevali'yi İslam ordusuna sokmamıştır. Emevi döneminde İslam ordusu saf Arap bir ordudur. Bunun bir uzantısı olarak Mevali'ye harp ganimetlerinden ve devlet gelirlerinden de pay verilmemiştir. Bu payların dağıtılmasında kullanılan ordu sicillerinde Mevali'nin adı yoktur. Bazı Araplar, harplerde kendilerine hizmet etsinler diye yanlarına aldıkları Mevali'ye bahşiş türünden bir miktar ganimet vermişlerdir. Emevi devleti tam bir Arap devletiydi. Böyle olduğu içindir ki Arap unsur, mevali unsura karşı belirleyici imtiyazlara sahip kılınmıştır. Mevalinin eşitliği söylemleriyle iktidara gelen Abbasi devletinde de durum değişmemiş, devlet yine tam Arap devleti olmuştur. Cemal Cevde, El-Evda'ül-İctimaiye vel-İktisadiye lil-Mevali fi sadril-İslam. 80-81. Arabizmin 25 yıl zindanlarda süründürüldükten sonra zehirleyerek katlettiği hukuk dehası ölümsüz bilge İmam-ı Azam'ın da mensup bulunduğu mevali, Arap olmayan Müslümanlar, Emevi dinciliğinin yarattığı bir numaralı ötekidir. Tarihçi George Zeydan'ın da ifade ettiği gibi, İmam-ı Azam Arapları ve Arapçayı sevmezdi. George Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi 3-134. Tabii ki Araplar da onu hiç sevmezdi. Karşılarına dikildiği Emeviler sevmediği gibi iktidara gelmelerinde büyük destek verdiği Abbasiler de sevmedi. Çünkü bu iki hanedanın ikisi de sonuçta Arap'tı ve Arapçıydı. Mevalinin gözünde Arap zulüm, ikiyüzlülük, kamu malı talanı, din tahribi ve dehşetin sembolüydü. Arapça ise bu zulüm ve dehşeti dokunulmaz kılmak için kutsal ilan edilen bir dildi. Ya Arapsın ya da öteki. Mevali ilk zamanlarda Arap İslam fetihleri sırasında esir düşüp köleleşen, sonra da sahipleri tarafından azat edilen insanları ifade ederken, daha sonraları İslam dinine bir biçimde girmiş, gayri Arap bütün unsurların ortak adı olarak kullanıldı. Müslüman halklar dendiğinde iki şey anlaşılır oldu. Bir Araplar, iki Mevali. Birinci kısım açıkça ifade edilmemekle birlikte esas Müslüman, birinci sınıf Müslüman veya efendi Müslüman anlamındaydı. Bu anlayışın vücut verdiği zulüm ve dehşet tabloları gerçekten ürperticidir. Zihniyetini ve ruhunu Emevi'den alan dincilik her devirde bir biçimde bu sınıflı Müslümanlığı mutlaka yaratır. Parti ayrılığını, tarikat ayrılığını, kıyafeti, türbanı, sarığı, sakalı bu sınıflı Müslümanlığı yaratmak için ısrarla ve insafsızca kullanır, kullanmaktadır. Araplar mevaliyi sürekli horlamış, tahkir etmişlerdir. Bir kere mevali ezelden ebede köle gibi algılanmakla bırakılmamış, bu insanların Tanrı ile münasebetlerinde de Araplar tarafından sürekli kalite kontrolü yapılmıştır. Bu kalite kontrolü şimdiki zamanlarda Arapçı ve Arapçacı siyaset dincileri tarafından da yapılmaktadır. Örneğin Türkiye'de durum budur. Mevali unsurların kendi dilleriyle ibadet etmelerine yasaklar konmuştur. Bugün hala sürdürülen bu yasak, bazılarının sandığı gibi dinsel kaynaklı değil, Arap dinciliğinin bir dayatmasıdır. Yani İslam'ın değil, Arabizmin buyruğudur. Aynı dayatma ve tahkirler günlük hayatın diğer alanlarında da görülmekteydi. Umumi yemeklerde Araplar yemek yerken mevali sofraya oturamaz, ayakta beklerdi. Hiçbir mevali mensubu künye kullanamazdı. Çünkü künye kullanmak Araplarda asalet ifade etmekteydi. Mevali mensupları künye yerine çoğu alay ve tahkir ifade eden lakaplarla anılırlardı. Mesela Tabiun devrinin tartışmasız en büyük ilim ve fikir önderi sayılan Hasan el-Basri, Araplar tarafından siyah sarıklı diye anılırdı. Mevaliye namazlarda imamlık yapma hakkı da verilmiyordu. Bir Arap, mevali bir imamın arkasında namaz kıldığında bu onun muhteşem bir tevazu örneği gösterdiğine kanıt sayılırdı. İbn Abdurrabbih, El-İkdül Ferid, 3-326, Demircan adı geçen eser 89. İmamlıkla ilgili bu tutumlarını dinselleştirmek isteyen Emeviler, diğer konularda olduğu gibi burada da hadis uydurma yoluna gitmişlerdir. İşte bir tanesi. Namazı ancak şu üç şey bozar. Namaz kılana bir köpeğin, bir eşeğin veya mevaliden birinin dokunması. Bir hadisin uydurma olduğu tarafsız ilim adamlarınca söylenmişse de Emevi yanlısı kaynaklar bu sözün uydurma hadisi olduğuna dair bir kayıt düşmeden onu Hazreti Peygamber'in bir sözü olarak naklederler. İbn Abdurrabbih, 3-326, Demircan 89-90. Sokaklarda bir mevali mensubu bir Arap'ın önüne geçmezdi. Onunla aynı hizada yürüyemezdi. Bir Arap, mevaliden birinin arkasında namaz kılmaktan çekinirdi. Çünkü mevali ile bu tip yakınlaşma ve kaynaşmalar Araplar arasında zillet, küçüklük ve zaaf sayılmaktaydı. Mevalinin bazı devlet görevlerine zaman zaman valiliklere getirildiklerini görmekteyiz. Ancak bu onlara değer verildiğinden değil, şu üç zorunluluktan doğmaktaydı. 1. Mevalinin devlet işlerine özellikle yabancılarla münasebetleri iyi bilmeleri, diplomatik ve yönetsel tecrübeye sahip olmaları. devletçilik ve devlet teşkilatı ile ilgili kavram ve kurumların oluşum uygulanmasının öncüleri mevalidir. Özellikle divan teşkilatı mevali tarafından kurulmuş ve uzun yıllar işletilmiştir. Emevilerin sadık adamlarından biri olan Ziyad bin Ebih şunu söylemek zorunda kalmıştır. Haraç vergileriyle ilgili işlerde bürokrat olarak çalışacakların vergi toplama işini iyi bilen mevaliden seçilmesi gerekir. Yakubi, Tarih 2279, Cemal Cevde 118. Divan teşkilatının yazışmaya büyük ihtiyaç duyulan Resail ve Hatem kısımlarında mevalinin istihdamı hemen hemen kaçınılmazdı. Çünkü bu divanlar güzel yazı yazmayı ve yabancı dil bilmeyi gerektiriyordu ve yabancı dilleri iyi bilen insanlar da mevalidendi. Bunlara rağmen devlet hizmetlerinde kullanılan mevali mensuplarının kendilerine ihtiyaç kalmadığında azil, sürgün hatta bazen de ölümle bertaraf edildiklerini görmekteyiz. Bunun en çarpıcı örneği Emevi saltanatını tarihe gömen kumandan Ebu Müslim el-Horasani'nin Abbasi halifesi Mansur tarafından hain bir oyunla katledilmesidir. İkinci büyük örnek İmam-ı Azam'dır. Tıpkı Ebu Müslim gibi bir mevali çocuğu olan İmam-ı Azam, Emevilerin yıkılmasında büyük rol oynamasına rağmen işi bittiği kanaatine varıldığı için yine Abbasi halifesi Mansur tarafından zehirletilerek katledilmiştir. İşi biten mevalinin bertaraf edilmesinin aile boyu örneği Abbasilere hizmette anıtlaşan Bermekilerdir. İran asıllı bu önemli bir diplomat aile, Abbasi hilafetine çok önemli hizmetler verdikten sonra işlerinin bittiği kanaatine varılmış ve Harun-ur Reşid tarafından bir gecede bir kısmı hapsedilerek, bir kısmı da katledilerek bertaraf edilmiştir. Emevi zihniyetinin bugünkü devamı olan dincilik de, İslam'ı kendi saltanatı lehine kitleleri köleleştirme aracı olarak kullanmaktadır. Modern dincilik, Allah'a teslimiyeti, tarikatlar aracılığıyla önce Arap'a teslimiyeti, sonra da siyaset dinciliğinin baronlarına teslimiyete dönüştürmektedir. Kur'an'ın insan hayatından kovmak istediği Allah ile aldatmak zulmü Emevi devrinde öyle işliyordu, bugünse böyle işliyor. Tam bu noktada hem Hazreti Ömer dehasına kanıt oluşturan hem de tarihin en önemli diyalektiklerinden birine ışık tutan bir anekdotu kayda geçireceğiz. Hazreti Ömer, Arapçılık adına ve biraz da Benu Ümeyye, Emeviler şehrinden uzak kalmak için koruduğu ve en önemli valiliklerden birine getirdiği tek gözlü Muhire bin Şube'ye bir gün şöyle diyor. Ey Muhire! Kazaya uğradığın günden beri şu sakat gözünle hiç görebildin mi? Muhire, hayır, hiç görmüyorum cevabını verince Ömer şöyle konuşur. Allah'a yemin ederim ki Ümeyye oğullarının İslam'a bakışları tıpkı şu senin kör gözünün baktığı gibidir. Onlar bu çarpık bakışlarıyla İslam'ı da kendilerini de çarpıttılar. Bu çarpık bakışları yüzünden nereye gideceklerini, nereden çıkacaklarını bir türlü bilemediler. Allah 140 veya 130 yıl sonra Hicaz ve Irak'tan bir ekip çıkaracak ve onlar doğru bakış gücünü İslam'a yeniden kazandıracaklar. Zübeyir bin Bekkar, El-Muvaffakiyat 494, İbn Ebil Hadid, Şerhu Nehçül Belaga 3-805. Emevilerin mevaliye nasıl ve ne zamandan beri zalimce baktıklarını anlamak için Emevi saltanatının kurucusu Muaviye'nin mevaliye karşı tedbir olarak öne çıkardığı görüşü hatırlatmamız yeter. Muaviye, Ahnef bin Kays ve Semüre bin Cündep ile yaptığı görüşmede mevalinin artan sayısını yarattığı tehdide karşı şu çözümü önermektedir. Mevalinin kitle halinde imhası. Muaviye'nin bu görüşü Ahnef tarafından reddedildiği için hayata geçirilememiştir. İbn Abdurrabbih 3-326-327, Demircan 77. Muaviye'nin yarattığı bu korkunç tablo Nazilerin dehşet felsefesini çok andırmaktadır. Kur'an ezen ezilen diyalektiğine bir de din eksenli ezme gerekçesi eklenmesin diye dindarlığı insanlar arası ilişkilerde bir değer olmaktan çıkarmıştır. Çıkarmasaydı daha dindar, daha az dindar olanı horlayıp ezecekti. Kur'an bu alanının doğmasını önleyecek tedbirleri almıştır ama İslam tarihi bu tedbirleri geleneksel dinci anlayış yönünde ve onun lehine etkisiz kılarak dindar, dindar olmayan zıtlığını yerleştirmiş ve egemen kılmıştır. 2000'li yılların başlarında hem de Atatürk Cumhuriyeti'nin yürürlükte olduğu bir ülkede dindar cumhurbaşkanı taleplerinin Büyük Millet Meclisi'nde telaffuz edilmesi böyle bir kutuplaşmayı meşrulaştırma talebinin dışa vurumudur. Bu talep meşrulaşırsa bunun Kur'an açısından sonucu din perdesi altında dinsizlik olur. 27. ayrımın sonu sayfa 443.